Kitabın adı Baştan Çıkaran Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 5. Ayrım. 3. Bölüm. Adi orospu çocuğu. Sapığın yumurtalıklarını paslı bir kaşıkla oyup çıkarmak gerekiyor. Eve arabasında arkasına yaslandı. Tabii, içinde tutma Peabody, bana neler hissettiğini anlat. Lanet olsun Dallas, kızın o masada yatışını görmek. Bir de önceki gece arkadaşlarını araması, bu adi herifle buluşacağı için nasıl heyecanlı olduğunu anlatmasını, ne kadar güzel olduğunu hatırlamak beni mahvetti. Kız romantik ve lanet olsun en azından iyi birisiyle buluşacağını sanıyordu. İyi birisi işte. Ama adamın tüm o süre boyunca planladığı şey kızı öldüresiye becermek mi? Böyle olmasını mı planlamıştı bilmiyorum ama sonuç değişmez. Uyuşturucuları cinayet silahı olarak kullanabilirsek belki birinci derece cinayetten içeri alabiliriz onu. Yine de ikinci dereceden hüküm giymesi daha olası. Gözlerini öyle kısma Peabody. İkinci dereceden cinayete cinsel saldırı ve delilleri karartmayı da eklersek zaten bir daha gün ışığı göremez. Ama yeterli değil. Peabody koltuğunda hafifçe pozisyonunu değiştirince ikisi de rahatladı. Çünkü gözlerinde yaşlar vardı. Bazen yeterli gelmiyor işte. Eve, Peabody'ye her ikisine de vakit vermek için gözlerini bir süre ön camdan ayırmadı. Bir grup çocuk kalabalığı yararak hava kaykayları ve ikili bisikletleri üzerinde ilerliyordu. Çocukların yanaklarındaki kızarıklık ve hareketlerindeki canlılık da insanın içini acıtacak cinsten bir masumiyet vardı. Burada, morgdan yarım sokak ötede. Ama yeterli olmalı, dediği. Çünkü yapabildiğimiz şey bu kadar. Bizim görevimiz bir yana Bankhead'i savunmak ve onu öldüren adamı yakalamak. Ondan sonra Eve bu sabah mahkeme salonunda olanları, savunma avukatının kanunlardaki kaygan boşluklar arasında nasıl rahatça dans ettiğini hatırladı. Ondan sonra sistemin kurban için adalet sağlamasına güveniriz ve işimize dönüp olanları arkamızda bırakırız. Eğer arkada bırakmazsan tüm hepsi üst üste birikip öbeklenir. Ölüler üst üste öbeklenir diye yineledi Peabody'nin ona baktığını görünce. Sen onların arkasını görünmeyene ve işini yapamamaya başlayana kadar öbeklenir. Sen arkanda mı bırakıyorsun? Yapabiliyor musun? Bu Eve'in kendine sormamaya çalıştığı ama sık sık sorduğu bir soruydu. Birçok cinayet polisi yıllarca içlerinde biriktirir tüm o ölüleri. Sonra bu durum onları sonunda tüketene kadar yiyip bitirmeye başlar. Ben bu işten başka bir şey yapamam ama bana aynı şeylerin olmasına izin vermeyeceğim. Derin bir nefes aldı. Ve evet, mükemmel bir dünyada yaşıyor olsaydık, paslı kaşık harika bir alternatif olurdu. Seninle çalışmaya başladığımda cinayet masasında çalışmanın yapabileceğim en önemli şey olduğunu düşünüyordum. Aradan bir yıl geçti. Ben hala aynı şekilde düşünüyorum. Pekala. Eve gaza basarak trafikte hızla ilerlemeye başladı. Önce Kanal Caddesi kliniğine uğramamız gerek. Bu arada bakalım EDB'deki çocuklar bir şey yakalamış mı? Eve, Feeney'in ofisini aramak için ön kabindeki telelinki kullandı ve McNabb'in güzel yüzü ekranı doldurduğunda Peabody'nin kasıldığını hissetti. Selam Teğmen. Eve, genç dedektifin bakışlarının yana kaydığını ve dudaklarına en az Peabody'nin omuzları kadar gergin bir gülümse için yayıldığını gördü. Peabody, amirinle görüşmem gerek, dedi Eve. Bir yere kadar çıktı. Geri döner dönmez benimle irtibata geçmesini söyle. Bir dakika, bir dakika bekle. McNabb biraz daha eğilince suratı tüm ekranı kaplamıştı. Müjdeyi duymadın. Yüzbaşı beni davanızdaki elektronik işlerin araştırmasıyla görevlendirdi. Eve aracı dar bir sokağa kırarak şerit değiştirdi ve yolu epey kısaltmış oldu. Parlak bir beyin için fazlaca basit bir elektronik iş değil mi? Teknisyenler engellere rastlayınca parlak beyin seviyesi gerekti. Sanal Kazanova'nız epey engel ve duvar yaratmış. Ben parlak beyin olarak devreye girip hepsini aştım ve bir adrese ulaştım. Övünmene adresi benimle de paylaşacak kadar ara verebilecek misin? Elbette Teğmen'im ama vakit kaybetmiş olursunuz. Adres Karpatya Dağları'nda. Orası da hangi cehennemde? McNabb, Doğu Avrupa'da bir dağ sırası efendim. Biliyorum dedikten sonra uzun sarı at kuyruğunu şuh bir hareketle arkaya atarak Çünkü araştırdım diye ekledi. Ve siz sapığımızın Doğu Avrupa'da bir dağda ne aradığını sormadan önce ben söyleyeyim. Bir şey aramıyor, orada değil. Yanıltmaca. Adres kuzenim Şilya'nın göğüsleri kadar sahte. Bilemiyorum McNab ama bana bir engel ya da duvar aşmışsın gibi gelmedi. Dallas, burada koca bir dağa ulaştım ben. Sahte adresten yönlendirme devam ediyor. Ben de ekoları takibe devam ediyorum. Bir saat sonra adresi öğrenmiş olurum. O halde tam darbeyi indirdiğinde konuşuruz. Bu arada McNab, kuzeninin göğüsleriyle ilgili şeyler bilen bir adam sapıktır. McNab kahkahasına başlamıştı ki Eve bağlantıyı kesti. Peabody'ye dönerek, rahatsız edici olabilir ama gayet başarılı, dedi. Adresi bulacak. Eğer onun bulması bu kadar uzun sürüyorsa, demek ki bizim adam da bilgisayarlar konusunda ortalamanın üzerinde. İzlerini örtmek için epey uğraşmış ki bu mahkemede tabutuna bir çivi daha eklenmesini sağlayacak. Eve tekrar Peabody'nin yüzüne baktı. Öyle somurtma. Somurtmuyorum. Eve dişlerini sıktı ve yolcu aynasını indirdi. Suratına bir baksana. Onunla muhatap olman gerektiğinde bu duruma düştüğünü bilmesini mi istiyorsun? Biraz gururlu davran Peabody. Peabody, Eve'in sözleri üzerine yüzünü incelerken somurtmasını hafif bir dudak bükmeye çevirdi. Aynayı kaldırarak kapadı. Sadece düşünüyordum, o kadar. Eve, Kanal Caddesi'ne doğru döndü. Her tarafta bir sürü ve çok ucuz şeylerin satıldığı pazarı andıran bir alandı. Aslan payı kara borsaya aitti. Turistler sürekli kazıklanıyor, sonra da bir sirk çadırından daha sık ve seri yer değiştiren satıcı tezgahlarını şikayet ediyorlardı. Ama Eve, bir Rolex'i büyük boy bir pizza fiyatına alabileceğine inanacak kadar aptalsan, kazıklanmayı hak ediyor olabileceklerini düşündü. Birkaç sokak sonra karnaval ortamı, yerini evsiz ve sefillerin çöplük alanını andıran bir ortama bıraktı. Kaldırım müdavimleri, mukavva kutularını ve harap çadırlarını acıklı bir umutsuzluk komünü oluşturacak şekilde etrafa serpiştirmişlerdi. Dilencilik sertifikası olanlar ki çoğunun yoktu, bir geceyi daha geçirmelerine yetecek kadar bira parası toplamak için sokakları turluyordu. Geceyi atlatamayanlar, NYPGT'nin kaldırım kepçesi gibi itici bir isim kazanmış birimi tarafından toplanıp morga götürülüyordu. Toplanan onca ölü evsize ve masrafları şehir idaresi tarafından karşılanan onca yıkma işlemine rağmen yerlerine sürekli yenileri ekleniyordu. Bu kimsenin, özellikle de şehir patronlarının kırmayı başaramadığı bir döngüydü. Louis DiMatto, Kanal Caddesi kliniğini burada, bu pislik ve çaresizlik merkezinde yürütüyordu. Eve, onun da bu döngüyü kıramadığını ama bazıları için daha az acı verici şekilde dönmesini sağladığını düşündü. Ayağınızdaki ayakkabıların rahatlıkla hedef sayıldığı bir alanda arabayı park etmek riskli bir işti. Elbette arabayı çelik zırh kuşanmış ve lazer roketler taşıyan droidlerle korumuyorsanız. Gerçekten de devriye arabaları bu bölgede tam olarak bu şekilde görev yapıyordu. İyi haberse bir sürü boş park yeri vardı. Eve aracını kaldırımda bir zamanlar sedan olan bir şeyin arkasına çekti. Ama sedandan geriye kalan tek şey kaportası ve kırık bir cam sileceği olduğundan tam da emin olamıyordu. Bir lağım mazgalından yükselen sıcak ve kokulu dumanların arasında aracından çıktı. Bütün kilitleri ve alarmları aktive etti. Sonra kaldırıma çıkarak caddede bütün istikametleri inceledi. Boş boş dolaşan birkaç adam ve müşteri çekmeye çalışan acınası ölçüde zayıf bir lisanslı eskort gördü. ''Ben NYPGT'den Teğmen Dallas.'' Bağırmamıştı ama sesi herkesin yüzünü ona doğru çevirmesine yetecek kadar yüksek çıkıyordu. ''Bu hurda yığını benim resmi polis aracım. Eğer geri döndüğümde sözü geçen hurda yığını tam olarak bıraktığım noktada ve bıraktığım durumda değilse, merkeze gidip burada 5 sokak çapında her deliğe girecek bir baskın ekibiyle geri döneceğim. Yanımızda depoladığınız malları bulup el koymamızı sağlayacak cici köpekler de olacak. Çok sevimsiz bir deneyim olacağını garanti ederim. Şirret polis! Eve başını yorumun geldiği tarafa doğru çevirdi. Yolun karşısında bir binanın 3. kat penceresine bakıyordu. Memur Peabody, bu pisliğin fikrine katılıyor musun? Evet efendim, pislik haklı. Siz dünyadaki en şirret polissiniz. ve birisi arabama elini sürecek olursa neler olur? O kişinin yaşamını cehenneme çevirirsiniz. Arkadaşlarının ve ailesinin yaşamını da cehenneme çevirirsiniz. Ve efendim, o kişiye tamamen yabancı olan kişilerin bile yaşamını cehenneme çevirirsiniz. Eve soğuk ve memnun bir gülümsemeyle, "Evet," dedi. "Evet, öyle yaparım." Arkasını döndü ve kliniğin kapısına doğru uzandı. Ve bunları yaparken çılgın kahkahalar atarsınız. Tamam Peabody, anlatmak istediğin anlaşıldı. Eve kapıyı açarak içeriye girdi. Bir an yanlış bir yere girdiğini düşündü. Geçen seneki ziyaretlerinden aklında kalan şey, hınca hınç hasta dolu bekleme odası, kirli duvarlar, lime lime olmuş az sayıda mobilyaydı. Oysa şu anda alçak bir duvarla ikiye ayrılmış geniş bir alandaydı. Duvar boyunca yeşil bitkilerle dolu sade ama şık toprak saksılar uzanıyordu. Her iki tarafa da koltuklar ve sandalyeler dizilmişti. Neredeyse her oturak doluydu ama yine de içeride bir düzen hissi vardı. Duvarlar güzel bir uçuk yeşile boyanmıştı. Üzerlerinde çocuklar tarafından çizildiği belli olan resimler vardı. Hasta ve yaralıların öksürükleri, burun çekmeleri ve hafif inlemeleriyle doluydu içerisi. Ama içeride kesinlikle geçen kış olduğu kadar yoğun bir öfke ve umutsuzluk yoktu. Eve odayı incelerken üzerinde duvarlarla aynı renk bir tulum olan bir kadın kapıdan girdi. "Bayan Lazio, doktor sizi bekliyor." Hastalar yer değiştirirken Eve, arkasında resepsiyon görevlisinin bulunduğu camlı pencereye yaklaştı. Camın gerisinde bekleme salonuna da hakim olan düzen ve etkinliğe sahip yeni aletleri görebiliyordu. Resepsiyon görevlisi, bir papatya kadar naif ve zararsız görünen genç bir adamdı. Genç adam ona doğru gülümsediğinde Eve, 20 yaşından büyük olamaz diye düşündü. "İyi öğlenler, size nasıl yardımcı olabilirim?" "Doktor DiMatteo'yu görmek istiyorum." "Evet efendim ama korkarım Doktor DiMatteo öğlen boyunca dolu olacak. Eğer acil bir tıbbi durum varsa..." "Kişisel bir durum var." Eve rozetini tezgaha koydu. "Resmi bir durum. Eğer şu anda meşgulse ilk müsait olduğunda beni aramasını ilet. Polis merkezinden Teğmen Dallas." "Ah, Teğmen Dallas. Doktor DiMatteo uğrayabileceğinizi söylemişti. Şu anda bir hastası var ama birkaç dakika doktorun ofisinde bekleyebilirseniz burada olduğunuzu haber veririm." "Tamam." Genç adam bir düğmeye basarak ara kapıyı açtı. Eve, her iki tarafı muayene odaları olduğunu düşündüğü kapılarla dolu bir koridorda ilerlemeye başladı. Koridor, laboratuvar eşyalarıyla dolu rafların çevrelediği geniş bir alana açıldı. Yakınlarda bir yerden bir çocuk kahkahası duyuldu. "İşleri epey büyütmüşsünüz." "Evet, Doktor DiMatteo orijinal kliniğimize bitişik olan binayı da satın aldı." Genç görevli Eve ve Peabody'yi bir köşeden geçirerek başka bir koridora çıkarırken gülümsemeye devam ediyordu. "Kliniği genişletip tadilattan geçirdi. Yeni hizmetlerimize ek olarak şu anda pediatri bölümümüz de var. Artık ikisi tam zamanlı, dördü vardiyalı çalışan 6 doktorumuz ve tam donanımlı bir laboratuvarımız bulunuyor." Genç adam bir kapıyı açtı. "Doktor DiMatteo, Kanal Caddesi'nin meleğidir. Lütfen kendinize otoaşçıdan bir şeyler hazırlayın. Doktor birazdan gelir." Eve, Louise'in odasının pek de değişmediğini fark etti. Hala küçük, sıkışık ve kalabalıktı. Burası Eve, polis merkezindeki kendi ofisini çok hatırlatıyordu. "Tanrım, burayı bayağı adam etmiş," dedi Peabody. "Birkaç milyona patlamıştır." "Öyle olmalı." Eve, Louise'e sadece 500 bin dolar bağış yaptığından, pekala rüşvet verdiğinden, Kanal Caddesi meleğinin çok kısa zamanda çok yoğun ve başarılı bir fon çalışması yaptığına karar verdi. Peabody dudaklarını büzerek, "Burası benim gittiğim hastaneden daha donanımlı ve düzenli," dedi. "Cidden buraya geçebilirim." Her neyse, Eve göre bir sağlık kuruluşunun diğerinden hiçbir farkı olamazdı. Hepsi de cehennem kuyularından farksızdı. "Üzerinde elektronik not var mı? Doktora mesaj bırakalım. Mümkün olduğunca çabuk merkeze gitmek istiyorum." "Belki olabilir." Peabody ceplerini karıştırmaya devam ederken Louise aceleyle içeriye girdi. "5 dakikam var, kahve içmem de gerek." Doğruca otoaşçıya ilerlemişti. "Ben şarj olurken anlatın. Brianna Bankhead'i tanıyor musun?" "Hayır." "Peabody resmi ver." Eve, Peabody'nin evrak dosyasından çıkardığı resmi alarak doktora uzattı. "Şimdi tanıdın mı?" Louis bir eliyle kahve fincanını tutarken diğer elini saçlarının arasından geçirdi ve resme bakarak kaşlarını çattı. Üzerindeki önlüğün cebinden bir stetoskop ve bir lollipop gözüküyordu. Evet, birkaç kez asansörde görmüştüm, bir iki kere de bizim sokaktaki dükkanlarda. Sanırım onunla konuşmuş bile olabilirim. Hani tanımaya vaktiniz olmayan komşularla yaptığınız konuşmalardan, öldürülmüş mü? Evet, Eve bu kez şüphelinin resminin bir kopyasını uzattı. Adamı tanıyor musun? Hayır. Louis kahvesini masaya bırakarak fotoğrafa biraz daha yakından baktı. Hayır, daha önce hiç görmedim. Kızı o mu öldürmüş? Neden peki? Eve fotoğrafları tekrar Peabody'ye uzattı. Hiç seks hapları kullanmış birini tedavi ettin mi? Fahişe, tavşan? Evet, acil servis rotasyonumda ayda birkaç kez tavşan vakası gelirdi. Aslına bakarsan daha çok tavşan kopyaları ya da egzotika Zeus karışımı. Çünkü gerçek olanlar çok pahalıydı. Hiç fahişe almış birini tedavi etmedim, tedavi eden birini de tanımıyorum. Uyuşturucu eğitiminde onu ve türevlerini görmüştük ama kullanım dışı ilaçlar listesindedir. Artık değil. Kıza yaptığı bu mu? Onu fahişeyle mi uyuşturmuş? Fahişe ve tavşanla. Yüce Tanrım! Elleriyle yüzünü ovaladı. Anladığım kadarıyla alkolle de karıştırmış ha? Doğrudan kafasına bir lazer tabancası dayasaymış ya. Louis, belki doktor arkadaşlarına bu konuyu sorabilirsin. Bak bakalım son dönemde fahişe vakasıyla karşılaşmışlar mı? Ya da öyle bir şey duymuşlar mı? Tamam, bir sorarım. Biliyorsun değil mi? Bu pisliğe bir de sokak ismi vermeleri gerekiyordu. Nasıl başladığını biliyor musun? Hayır, nasıl? Başlangıçta fobiler ve sosyal anksiyete bozukluklarının deneysel tedavisinde kullanılmıştı ve fazlaca başarılı oldu. Yani bu şeyin hormonlar üzerinde de bir etkisi varmış. Cinsel bozuklukların tedavisinde etkili bir yardımı olduğu keşfedildi. İyice seyrekleştirilmiş ve dikkatle gözlenen dozlarda verildiğinde cinsel arzuyu ve işlevi artırıyordu. Ondan sonra lisanslı eskortların eğitiminde yardımcı olarak kullanılmaya başlandı. Bağımlılık yapıcı olmamasına rağmen kısa bir süre sonra tehlikeli ölçüde tutarsız ve değişken olduğu anlaşıldı ki doğal olarak bu da sokaklarda aranan bir şey olması anlamına geliyordu. Özellikle de istedikleri kızları biraz gevşetmek için içkilerine bir doz katan hali vakti yerinde üniversiteli oğlanların ve orta düzey yöneticilerin arasında. Louis kahvesini yudumlayarak boğazında yükselmeye başlayan öfkeyi bastırdı. İsmini bu şekilde aldı diye devam etti. Bir de alkolle karıştırıldığında sindiren kişi Rockefeller meydanındaki buz pistinde çıplak becerilmeye bile istekli olur. Alan kişi aktif bir şekilde seks yapmasını sağlayacak becerilere sahip olmayabilir ya da yapıyorsa bile büyük ihtimalle hatırlamaz ama kesinlikle suni de olsa isteklidir. Peki ya tavşanla birleşince? Tanrım, her yanı buz kesilene, kalp ritmi tavan yapıp beyin dalgaları tamamen düzleşene kadar tüm Amerikan donanmasıyla yatabilir. Bir doktor bunu bilir değil mi? Dedi Eve. Bir kimyacı, eczacı, hemşire, tıp teknisyeni, farmakolojiden biraz anlayan herkes bu kombinasyonun ölümcül olduğunu bilir değil mi? Evet, bilmesi gerekir. Bilemiyorum. Ya kadın ya da adam salaktı ya da devam ettiği sürece keyif vermesi dışında bir bok umrunda olmadı. Pekala, sen etrafa sor lütfen. Eğer bir şey çıkarsa hemen beni ara. Merak etme. Burada çok güzel bir iş çıkarmışsın diye ekledi Eve. Biz de öyle düşünüyoruz. Louis kahvesini bitirerek bardağı geri dönüşüme fırlattı. Senin 3 milyon çok yardımcı oldu. 3 milyon mu? Ben anlaştığımız 500.000'a bile balıklama dalmaya hazırdım. Bonus sürpriz oldu. Beklemiyordum. Ne zaman? Eve dilini dişlerinde gezdirerek dudaklarını gerdi. Acaba bu bonusu ne zaman verdim sana? Louis ağzını açtı sonra kapadı. Gülümsedi. Şey, acaba neden bu konuda hiçbir fikrin olmadığını hissediyorum? Hatırlat bana Louis. Ben sana ne zaman 3 milyon dolar verdim? Hiçbir zaman. Ama avukatın geçen Şubat verdi. Avukatım derken? Montblanc, Sisler ve Trussell şirketinden Trussell adında şık bir avukat 2 ödeme yaptı. Birincisi anlaştığımız 500.000, Diğeri de hizmetlerimi aşağı doğu yakasında kadınlar ve çocuklar için yeni açılan bir sığınakta sürdürmek üzere kontrat imzalarsam alacağım 2,5 milyondu. Merkezin adı Dachas, dedi Louis hala gülümseyerek. Bana Gal dilinde umut anlamına geldiği söylendi. Öyle mi? Evet. Harika bir adamın var Dallas. Olur da ondan sıkılacak olursan bana postalayabilirsin. Pekala, teklifini aklımda tutacağım. Peabody hızla yürüyen Eve'in arkasından koştururken, tüm bunların parasını sen mi verdin, diye sordu. Hayır, ben para filan vermedim çünkü param yok, değil mi Peabody? O para Rourke'un. Lanet olsun, ben bir polisim. Bir polisin de devasa jestler yapmak üzere harcayacağı uzay istasyonları dolusu parası olmaz. Evet ama yine de... Bu durum seni kızdırıyor mu? Eve kaldırımda durarak derin bir nefes aldı. Kızdırıp kızdırmadığını bilmiyorum. Ama yine de kızıyor olabilme ihtimaline karşı bir sokak lambasının direğini tekmeledi. Bu şeyden bana da bahsedebilirdi, değil mi? Böyle bir durumla karşılaştığımda haberim olurdu ve kendimi aptal gibi hissetmezdim. Peabody kafasını çevirip kliniğe baktı. Baktıkça kalbi daha da yumuşuyordu. Bence çok güzel bir jest. Şu anda benimle çelişme Peabody. Dünyadaki en şirret polis olduğumu unuttun mu? Hayır efendim, ayrıca aracınız hala aynı yerde ve aynı durumda olduğuna göre sokaktakiler de unutmamış. İyi, çok kötü diyerek hüzünlü gözlerle etrafa baktı. Şu anda birkaç kıç tekmelemek gerçekten çok hoşuma giderdi. Polis merkezine döndüklerinde Eve öğlen yemeği olarak bir çubuk şeker yerken bir süre düşündü. Bankhead cinayetinde kullanılan uyuşturucuları biraz daha araştırdı, biraz daha düşündü. Sonra McNabb'i arayıp sıkıştırmaya karar verdi. Bana bir adres ver. 23 tane versem? Bu ne şimdi? Bak bir toplantı odası ayarlayacağım. Senin ofisin kutu kadar, sizin katta. McNabb konuşurken bir taraftan da sol taraftaki klavyede bir şeyler tuşluyordu. Ah, 426 numaralı oda. Ayarlamak için ismini kullanıyorum. McNabb, yüz yüze açıklamak daha kolay ve hızlı olur. 5 dakikaya oradayım. Eve bağırmaya başlamıştı ki McNabb bağlantıyı kesti. 426 nolu toplantı odası hemen diye emretti Eve. Odasından fırlayarak dedektiflerin çalışma alanından geçti. Gözlerindeki öfkeli bakış, herhangi bir meslektaşının konuşmaya teşebbüs etmemesini sağlamaya yetmişti. Toplantı odasına daldığında öfkesi üzerine yağabileceği bir hedef arıyordu. Ne yazık ki odaya ilk giren Feeney oldu. Eve, ''Sen yukarıda nasıl bir birim idare ediyorsun acaba?'' diye sordu. McNabb bana emir vermeye mi başladı, benim suratıma kapatmaya? Kendi inisiyatifiyle ve benim adımı kullanarak toplantı ayarlamaya ve... Emrettiğimde bana rapor vermemeye? Hey, Dallas, ağır ol. Ben masum bir gözlemciyim şu anda. Çok kötü çünkü kan genelde önce masum gözlemcilere sıçrar. Feeney hafifçe omzunu silkerek cebinde şişlik yapan fındık poşetini çıkardı. Tüm bildiğim çocuk bana çağrı bıraktı ve ikimizi bir arada bilgilendirmek istediği için buraya gelmemi istedi. Bu davada yetkili benim. EDB'nin yardım ve danışmanlık yapması istendi. Henüz bir ekip oluşturmadım. Oluşturmam için komutan tarafından da görevlendirilmedim. Ama ben aksini söyleyene kadar McNabb hala benim söylediklerimi yapmak zorunda. Başka bir yetkisi yok. Feeney fındık poşetini karıştırmayı bırakarak başını yana eğdi. Bu şey benim için de geçerli mi Teğmen? Dava yetkilisi benken rütbenin benden yüksek olmasının bir anlamı yok. Eğer astlarına emre itaat ve hiyerarşiyi öğretemiyorsan, belki o rütbenin kendi biriminde de bir anlamı yoktur. Feeney, ayakkabılarının ucu Eve'in botlarına, burnu onun burnuna dayanana kadar ilerledi. Sakın bana birimimi nasıl idare edeceğimi öğretmeye kalkma. Seni eğiten benim ve o kıçı hala iyice tekmeleyebileceğimden emin olabilirsin. O yüzden sakın haddini aşma. Geri çekil. Lanet olsun. Lanet olsun Dallas. Eğer emir komuta zincirimle ilgili bir sorunun varsa konuşmaya başla. Gerekçeleri ve açıklamalarıyla başla. Eve'in beyninin içinde patlamak isteyen bir şeyler vardı. Neden daha önce hissetmemişti? Zihninde çığlık atan bir şeyler vardı. Şimdiye kadar nasıl duymamıştı? Dikkatli bir şekilde geriye doğru bir adım atan Eve oldu. Kızı fahişe ve tavşanla uyuşturmuş. Yatağı gül yapraklarıyla doldurup onu ölene kadar becermiş. Sonra da onu çıplak bir halde balkondan aşağı fırlatmış. Ah, Tanrım! Fini'nin sesi acımayla doluydu. Sanırım Morris söylediğinden beri boğazıma takılıp kaldı. Sana patladığım için çok üzgünüm. Tamam, boş ver. Bazen seni bir şekilde diğerlerinden daha fazla etkileyen bir dava olur ve birilerine patlaman gerekir. Yüzü elimde, DNA'sı elimde ve yazışmaları elimde. Kıza ilk dozu verdiği kulüpte oturdukları masa elimde. Bu arada içkilerin parasını kız kendi kredi kartıyla ödemiş. Ama adamı yakalayamadım. Yakalayacaksın. Peabody ve bir adım arkasındaki McNabb içeri girerken Finney onlara doğru döndü. Her ikisinin de yüzleri kızarmıştı. Dedektif, bu odada toplanmak için Teğmen'den izin aldın mı? McNabb gözlerini kırpıştırdı. Efendim, benim soruma cevap ver. Tam olarak değil yüzbaşım. Peabody'nin güldüğünü görmek için arkasına dönmesine gerek yoktu. Uygunsuz davranışım için özür dilerim Teğmen Dallas. Açıklamam gereken verinin soruşturma açısından önemli olduğunu ve dahili ofis sisteminden ziyade yüz yüze görüşüldüğünde daha verimli olacağını düşündüm. McNabb'in kızarmasını izlemek Eve'i tatmin etmeye yetmişti. Açıkla o halde McNabb. Evet efendim. Kiraz renkli bir pantolon ve papatya renkli bir body içinde resmi ve soğukkanlı görünmek zordu ama neredeyse başarılıydı. Şüphelinin hesabını çeşitli sahte kaynaklardan yola çıkarak izlemem sonucunda kullanılan ismi belirledim. Label Dem adında bir iş yeri olarak gösterilmiş. Gösterilmiş derken? Evet efendim, New York'ta bu isimle iş yapan bir şirket ya da başka bir kuruluş yok. Hatta verilen şirket adresi aslında Büyük Merkez Gar'a ait. Ve bu bilginin beni heyecanlandırması gerek çünkü ben katmanları ayırmaya, alta inmeye ve gerçek gönderim kaynaklarına inmeye çalışıyorum. Gönderildikleri bölgelere yani. Şimdiye kadar 23 noktaya ulaştım. Hepsi halka açık siber kafeler ya da kulüpler olarak gözüküyor. Manhattan'da, Queens'te ve Brooklyn'de. Adamımız hareket halinde. Mesajları halka açık yerlerden gönderiyor ve oralardan alıyor. O ekran isminden gönderilen ya da o isimle alınan bütün e-postalar, bir yana bankedeydi ya da onun tarafından gönderilmişti. Eve, adresi onun için yaratmış diye mırıldandı. Kullandığı hesapta başka ekran isimleri de olabilir diye devam etti McNabb. Henüz tüm duvarları yıkamadım. Henüz. Hesabı yaratan her kimse bu işi biliyor. Yani cidden iyi ve dikkatli. Kızın en iyi arkadaşı adamı tanımadı. Şimdiye kadar yapılan komşu görüşmelerinde de onu tanıyan kimse çıkmadı. Eve, hızlı adımlarla odada yürüyordu. Eğer Bankhead onu tanımıyorsa, adam cinayet gecesinden önce bina içinde ya da civarında görünmediyse, kızı sohbet odasından hedef olarak seçtiğini varsayabiliriz. Peabody araya girerek, "Bir yanının nerede çalıştığını biliyordu," dedi. "Ama onu tanımadı. Aynı bölümde çalışan yakın arkadaşı da tanımadı. Yani belki de sıradan bir müşteriydi. Eğer bir müdavim ya da onların bölümünde vakit geçiren bir çalışan olsaydı fark ederlerdi. Yine de kadın iç çamaşırı satan yerlerde erkekler dikkat çeker. Adamın resmini mağazanın insan kaynakları bölümüne yollayacağız. Pekala, yani internet görüşmelerini halka açık mekanlarda yapıyor. Yani ya sosyalleşmeyi seviyor ya da kalabalıklar içinde saklanmak istiyor. Resmini bütün siber kafelere de gönderelim. Teğmen, McNabb parmağını kaldırdı. New York'ta ne kadar siber kafe olduğunu biliyor musunuz? Hayır ve bilmek de istemiyorum. Ama sen yine de hepsine tek tek bakarken bir yandan da sayabilirsin. Eve, Finney'e döndü. Eğer Whitney onaylarsa takıma dahil olur musun? Çoktan olduk bence. Eve, McNabb'e dönerek bir liste hazırla dedi. İkiye ayırıp şimdilik iki takım halinde çalışacağız. Sonra hafifçe iç geçirdi. Bu alanda uzman olanlar McNabb ve Finney ve bu konuyu sadece bu odada bir kere soracağım. Bu ekipte, ekipteki diğer bir kişiyle çalışma konusunda sorunu olan biri var mı? McNabb adeta soluk beyaz boyasından büyülenmiş gibi tavanı inceliyordu. Peabody sadece kaşlarını çatarak ayakkabılarına bakmakla yetindi. Pekala, bunu hayır olarak kabul ediyorum. Peabody sen McNabb'lesin, Finney sen de benimle. Batı yakasıyla başlayın, biz de doğu yakasını alacağız. Bütün siber kafelere ulaşmaya çalışacağız. Saat Bilek ünitesini kontrol ederek bir hesap yaptı. Akşam 9'a kadar. Yarın kapsamlı bir briefing için benim ev ofisimde buluşacağız. Sabah 8'de. Fini, biz Komutan Whitney'in yanına gidelim. Fini, Eve'in arkasından gelirken bir ıslık çaldı. Farklı bir ekip kombinasyonumuz da olabilirdi. Biliyorum. Eve koridorda arkada kalan odaya baktı ve umarım bir hata yapmıyorum diye geçirdi içinden. Ama belki bu yolla ikisi olanları geride bırakır ve hepimiz normale döneriz diye düşündüm. Yürüyen bantta ilerlerken Fini bir süre düşündü. Peabody'ye $20 yatırıyorum. Kahretsin. Eve ellerini ceplerine soktu. Ama eğer bana McNab'in kemikli kıçı kaldıysa fark isterim. 3'e 5. Tamamdır. Toplantı odasında Peabody ve McNab hala oturdukları yerde kıpırdamamışlardı. Seninle çalışmakla ilgili bir problemim yok, dedi McNab. Neden olsun ki? Benim de seninle çalışmak konusunda bir sıkıntım yok. Güzel, güzel. Bir 20 saniye kadar daha tavana ve ayakkabılarına baktılar. İlk konuşan McNab oldu. Zaten bana uzak davranan sensin. Hiç de bile. Neden öyle bir şey yapayım ki? Sonuçta aramızdaki her şey yaşandı ve bitti. Kim aksini söyledi ki? Ama Peabody'nin bunu bu kadar soğukkanlı bir şekilde söyleyebilmesi McNab'in içini acıtıyordu. Hele de sürekli onu düşünürken. Ve eğer dikkatimi çekmeye çalışmıyor olsan sana uzak davrandığımı fark etmezdin. Hadi canım, niye öyle bir şey yapayım ki? Ben yoğun bir insanım Peabody, iş dışı vaktini lisanslı eskortlarla oynaşarak geçiren dik kafalı çaylak polisleri düşünemeyecek kadar yoğunum. Charles'ı sakın bu işe karıştırma. Peabody kanı öfkeyle kaynamaya başlarken ayağa fırladı. Bir taraftan da kalbinde yeni bir kırık hissediyordu. Tamam, benim profesyonellerle işim olmaz zaten. Elimde yeterince amatör var. McNab bacak bacak üstüne atarak gülümsemeye çalıştı. Ama zaten konu bu değildi. Burada yapmamız gereken bir iş var. Yani yapabileceksen tabii. Senin yapabileceğin her şeyi yapabilirim. Hem de daha iyisini. İyi o zaman, listeyi hazırlayayım. Başlayalım. 5. ayrımın sonu, sayfa 60. Devamı 6. ayrımda.